Ayrım 10.
Doluban, De Forge'nin Le Soir où Auberge Pauline adlı güldürüsünde gülünç bir baba tipidir. Bu tür insanların hemen hepsi birbirine benzer. Hemen hepsinin yüreğinde yüce bir duygu bulursunuz. Beynindeki bütün aklı tahıl alışverişi yuttuğu gibi, şehriyecinin yüreğini de yalnız iki duygu doldurup bütün suyunu emmişti. La Brielle'li zengin bir çiftçinin tek kızı olan karısına dinsel bir hayranlık ve sınırsız bir aşk besliyordu. Goryeo bu kadında kendisinkine fazlasıyla karşıt düşen, cılız ve güçlü, içli ve güzel bir yaratılışa hayran kalmıştı. İnsan yüreğinde doğuştan gelen bir duygu varsa, bu da zayıf bir yaratık yararına her an sürdürülen koruma gururu değil midir? Buna bir de aşkı, bütün içten ruhların hazlarının kaynağına gösterdikleri ateşli minneti kattınız mı, birçok ruhsal tuhaflıkları anlarsınız. 7 yıllık bulutsuz bir mutluluktan sonra Goryeo karısını yitirmek mutsuzluğuna uğramıştı. Karısı duygu alanının dışında da hükmetmeye başlamıştı ona. Belki de bu cansız yaratılışı yeşertecek, ona dünyayı ve yaşamı gösterecekti. Bu durumda Goryeo'da babalık duygusu çılgınlık derecesini bulmuştu. Ölümün aldattığı sevgileri iki kızına yöneltmiş, onlar da başlangıçta tüm duygularına karşılık vermişlerdi. Kendisine kız vermeye can atan tüccar ya da çiftçilerin yaptıkları öneriler ne kadar parlak olursa olsun, dul kalmakta ısrar etmişti. Yakınlık gösterdiği tek adam olan kayınbabası, Goryeo'nun karısına öldükten sonra da sadakatsizlikte bulunmamaya yemin etmiş olduğunu çok iyi bildiğini söylüyordu. Helle'nin bu yüce çılgınlığı anlama yeteneğinden yoksun insanları bunu alaya almışlar, Goryeo'ya kaba adlar takmışlardı. Bir pazarlık şarabı içilirken bu konuyu ağzına almaya kalkan bir adam şehriyeciden omzuna öyle bir yumruk yemişti ki başı önde olmak üzere Oblin sokağında bir köşe taşına fırlamıştı. Goryeo'nun kızlarına gösterdiği düşüncesiz bağlılık, huylu ve ince sevgi öyle ünlüydü ki bir gün fiyatları kendi istediği biçimde yönlendirmek için onu pazardan uzaklaştırmak isteyen bir rakibi, kendisine Delphine'i bir arabanın yere devirdiğini söylemişti. Şehriyecinin yüzü soluvermiş, hemen halden ayrılmıştı. Bu yalancı tehlike işareti sonunda kapıldığı karşıt duyguların tepkisiyle günlerce hasta yatmıştı. Bu adamın omzuna öldürücü bir yumruk indirmemişti ama güç bir durumunda onu iflasa zorlayıp halden kovmuştu. Kızlarının eğitimi de akıl dışı olmuştu elbette. Yılda 70 bin liraya aşkın geliri vardı, kendisine 1200 franktan fazla harcamıyordu. Tüm mutluluğu kızlarının isteklerini yerine getirmekti. İyi bir eğitimi belli eden yeteneklere kavuşturulmaları için en iyi öğretmenler bulunmuştu. Kendilerine eşlik eden bir dadıları vardı, bereket versin akıllı ve zevkli bir kadındı. Atla dolaşıyorlardı, arabaları vardı, yaşlı bir beyzadenin gözdeleri gibiydiler. Bir kez söylediler mi babaları en pahalı isteklerini bile hemen yerine getiriyordu. Sunularına karşılık olarak bir okşayıştan başka bir şey istemiyordu. Zavallı adam, kızlarını melekler düzeyinde, dolayısıyla kendinden yukarıda görmekteydi. Verdikleri acıyı bile seviyordu. Kızları evlenebilecek yaşa geldikleri zaman kocalarını gönüllerine göre seçebilmişlerdi. Drahoma olarak her biri babasının servetinin yarısını alacaktı. Conte Rosto güzelliği için Anastasia'nın ardına düşüyordu, onun da soylular çevresine eğilimi vardı. Böylece yüksek çevrelere girmek üzere baba evini bırakmaya yönelmişti. Delphine parayı seviyordu. Nüsenjan'la kutsal imparatorlukta baron olmuştu. Alman kökenli bir bankerle evlenmişti. Goryeo şehriyeci kalmıştı. Bu iş onun tüm yaşamıydı ama çok geçmeden kızlarıyla damatları bu ticareti sürdürmesi karşısında sarsılmışlardı. 5 yıl süresince ısrarlara karşı koyduktan sonra iş yerinin geliri bu son yılların kârıyla çekilmeye boyun eğmişti. Pansiyonuna yerleştiği Madame Woken'in yılda 8-10 bin lira getirdiğini düşündüğü ana paraydı bu. Kocalarının baskısı altında iki kızının kendisini evlerine almak şöyle dursun, onunla açık açık görüşmeye bile yanaşmamak zorunda kaldıklarını görüp de büyük bir umutsuzluğa kapılınca gelmişti bu pansiyona. Bu bilgiler iş yerini satın almış olan Monsieur Mouret'in Goriot Baba konusunda bütün bildikleriydi. Rastignac'ın Düşese Lange'nin dinlediği varsayımlar böylece doğrulanıyordu. Bu karanlık ama tüyler ürpertici Paris trajedyasının açıklaması burada tamamlanıyor. 2. Seçkin çevreye giriş. Aralık ayının bu ilk haftasının sonuna doğru Rastignac iki mektup aldı. Biri annesinden, öbürü büyük kız kardeşindendi. Çok iyi tanıdığı bu yazılar hem sevinçten yüreğini hoplattı hem de dehşetten titretti onu. Bu incecik iki kağıt umutları konusunda bir ölüm kalım kararı saklıyordu. Yakınlarının içinde bulunduğu sıkıntıyı düşünerek dehşet verici bir şeyler bekliyordu ya, sevgilerini de denemişti. Kanlarının son damlasını da emmiş olmaktan korkuyordu. Annesinin mektubu şöyleydi. Sevgili oğlum, istediğini yolluyorum. Bu parayı iyi kullan, canını kurtarmak için bile olsa böyle yüklü bir parayı bir kez daha bulamam ya. Babanın haberi olur, bu da evimizin düzenini bozar. Bunu bulmak için topraklarımızı güvence göstermek zorunda kalırız. Tasarılarını bilmiyorum, değerlerini ölçemem. Ama bunlar ne tür tasarılar ki bana açmaktan çekiniyorsun? Öyle ciltler istemez böyle bir açıklama. Biz annelere bir tek sözcük yeter. Bu sözcük beni belirsizliğin bunalımlarından kurtarırdı. Mektubunun bende sızılı bir izlenim bıraktığını saklamayacağım. Sevgili oğlum, yüreğime böyle bir korku düşürmeye hangi duygu zorladı seni? Ben mektubunu okurken çok acı çektiğime göre sen de yazarken çok acı çekmiş olmalısın. Nasıl bir yola sapıyorsun? Yaşamını ve mutluluğunu olmadığın gibi görünmeye, altından kalkamayacağın masraflar etmeden, öğreniminin için çok gerekli olan zamanını harcamadan gidemeyeceğin bir çevrede boy göstermeye mi bağlıyorsun? Sevgili Öjen'im, ananın yüreğine inan, dolambaçlı yollar büyük şeylere götürmez adamı. Senin gibilerin erdemi sabır ve boyun eğiş olmalı. Sana homurdanmıyorum. Armağanımıza hiçbir açıklık karıştırmak istemezdim. Sözlerim ileriyi düşündüğü kadar da güvenli bir annenin sözleri. Sen görevlerinin neler olduğunu biliyorsun, ben de yüreğinin ne kadar arı, niyetlerinin ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Bunun için de sana hiç korkmadan yürü, sevgili yavrum, yolun açık olsun diyebiliyorum. Annen olduğum için titriyorum ama attığın her adıma dileklerimiz ve kutsamalarımız eşlik edecek. Önemli ol, sevgili yavrum, gerçek bir insana bağlı. Evet, nasıl senin mutluluğun bizim mutluluğumuzsa, varlığımız da öylece sana bağlı. Giriştiğin işlerde sana yardımcı olması için hepimiz Tanrı'ya dua ediyoruz. Halan Marsillac işitilmedik bir iyilik gösterdi. Eldivenlerin konusunda söylediğini gözlerinin önünde canlandırmaya kadar götürüyordu işi. Ama keyifle söylediğine göre büyük oğlana zaafı vardı. Öjeniciğim, halanı çok sev. Senin için yaptığını başarıya ulaştığın zaman söyleyeceğim. Şimdi söylesem parası parmaklarını yakar. Anıları feda etmek ne demektir? Siz çocuklar bilmezsiniz. Ama sizin için neler feda edilmez ki? Alnından öptüğünü söylememi istiyor. Bu öpüşle mutlu olma gücünü geçirmek istemiş sana. Parmaklarında nikris olmasa bu iyi ve eşsiz kadın kendi eliyle yazacaktı sana. Baba niye? 1819 ürünü umutlarımızın da üstünde. Allah'a ısmarladık sevgili yavrum. Kız kardeşlerin hakkında hiçbir şey söylemiyorum. Laura yazıyor. Ufak aile olayları konusunda gevezelik etme hazzını ona bırakıyorum. İnşallah başarırsın işini. Evet ya, başar. Öjeniciğim, ikinci bir kez daha katlanamayacağım kadar keskin bir acı tattırdın bana. Çocuğuma vermek üzere servet dilerken yoksulluğun ne demek olduğunu anladım. Hadi Allah'a ısmarladık. Bizi habersiz bırakma, gözlerinden öperim. Öjen'e mektubu bitirdiği zaman gözlerinden yaşlar boşanıyor, Goryo babanın yaldızlı gümüşü büküşünü, kızının borç senedini ödemek için bunu satışını düşünüyordu. Annen de mücevherlerini büktü diyordu içinden. Halan anılarından birkaçını satarken ağlamıştır kuşkusuz. Anastasya'yı ne hakla lanetleyebilirsin? Onun sevgilisi için yaptığını sen de geleceğinin bencilliği için yaptın. Evet, hanginiz daha iyi? O mu, sen mi? Üniversiteli dayanılmaz bir ateşin içini kavurduğunu duydu. Seçkin çevreden vazgeçmek, bu parayı almamak istiyordu. İnsanların benzerlerini yargılarken pek ender olarak değerlendirdikleri şeyi, yeryüzü yargıçlarının mahkum ettiği suçluyu gök meleklerine bağışlattıran şu gizli, şu soylu ve güzel pişmanlıkları duydu. Rastinyak kız kardeşinin mektubunu açtı, bu mektubun aralığıyla güzel sözleri yüreğini serinletti. Sevgili kardeşim, mektubun tam zamanında geldi. Agata ile ben paramızı öyle farklı biçimlerde kullanmak istiyorduk ki ne alacağımızda bir türlü karar kılamıyorduk. İspanya kralının saatlerini deviren uşak gibi yaptın. Anlaşmamızı sağladın. Gerçekten de Öjeniciğim, ye tutmamız gereken istek konusunda durmadan kavga ediyorduk. Tüm isteklerimizi kapsayan harcamayı bulamamıştık. Agata sevinçten zıpladı. Bütün gün iki çılgından farksızdık. Halanın deyimiyle bu, belirti karşısında annem sert bir tavırla ''Ne oldu size hanımlar?'' diyordu. ''Birazcık azarlansak daha da mutlu olurduk sanırım. Kadınlar sevdikleri için acı çekmekten çok zevk alsalar gerek. Bir ben sevincimin ortasında dalgın ve kederliydim. Kötü bir kadın olacağım anlaşılan, çok masrafçıyım. Kendime iki kuşak, korselerimde bağcık delikleri açmak için güzel bir zımba ve ufak tefek şeyler almıştım. Böylece tutumlu olan, paracıklarını karıncalar gibi yiyen Şişko Agate'nin daha çok parası vardı. 200 franktı onun parası. Benimse topu topu 50 ekum var. Dostcağızım, gördüm cezamı. Kuşağımı kıyıya atmak isterdim. Bu kuşağı takmak zor gelecek artık bana. Paranı çaldım. Agata çok candan davrandı. 350 frankı ikimiz adına yollayayım dedi. Ama dayanamadım. Her şeyi olduğu gibi anlatıyorum. Buyruklarını yerine getirmek için ne yaptık biliyor musun? Şanlı paramızı alıp dolaşmaya çıktık. Büyük yola gelince Rafej'e koştuk. Parayı Massagra Royale bakan Monsieur Grimbert'e verdik. Dönüşte kırlangıçlar gibi hafiftik. Mutluluk bizi hafifleştirdi mi ne? Dedi Agata. Neler neler konuştuk. Bunları yineleyecek değilim ama hep sizin sözünüz geçiyordu Sayın Parisli. Ah sevgili kardeşim, seni çok seviyoruz. İşte hepsinin özeti. Giz konusuna gelince halamın dediği gibi bizim gibi küçük maskeliler her şeyi becerir. Susmayı bile. Annem gizemli bir biçimde halamla Angolome gitti. Baron Hazretleri gibi bizim de kovulduğumuz uzun oturumlardan sonra yapılan yolculuğun yüksek politikası konusunda hiçbir ağzını açmadı. Rastinyak devletinde kafalar büyük hesaplara dalmış. Prenseslerin kraliçe için hazırladıkları ajurlu çiçeklerle süslü müslün giysi büyük bir gizlilik içinde ilerliyor. İki sıra daha. Tamam. Vörtel tarafına duvar yapılmaması kararlaştırıldı. Bir çit olacak burada. Küçücük halk biraz ağaç ve meyve kaybına uğrayacak ama yabancılar da güzel bir görünümden yararlanabilecek. Veliaht Hazretlerine mendil gerekse kendilerine hemen haber verilir ki sayında Marsillac, Pompela ve Herculanum adıyla anılan gömülerini ve sandıklarını karıştırırken varlığından habersiz olduğu güzel bir Hollanda bezi bulmuştur. Prenses Agata ile Prenses Laura iğnelerini, ipliklerini her gün biraz daha kızaran ellerini buyruklarına vermeye hazırdırlar. İki genç prensimiz Don Henry ile Don Gabriel midelerini üzüm bulmacıyla doldurmak, kız kardeşlerini deli etmek, hiçbir şey öğrenmemek, kuşların yuvalarını bozarak eğlenmek, devlet yazılarını kulak asmadan kamışları kesip değnek yapmak gibi berbat alışkanlıklarını bırakmadılar. Kabaca papaz diye adlandırılan papalık elçisi, savaşçı mürver kuralları uğrunda kutsal dil bilgisi kurallarına boş vermeyi sürdürecek olurlarsa kendilerini aforoz edeceğini bildiriyor. Allah'a ısmarladık sevgili kardeşim, hiçbir mektup bu kadar sevgi, mutlu olman konusunda bu kadar dilek taşımamıştır. Geldiğinde bize anlatacak çok şeylerin olacak demek. Her şeyi söyleyeceksin bana. Ben büyük kız kardeşinim. Halam seçkin çevrede başarılar kazandığını çıtlatır gibi oldu. Bu kadından söz edilir, gerisi söylenemez. Bu dize Corneille'in Sina'da kullandığı bir dizenin değiştirilmiş biçimidir. Bize yani. Söylesene Öjen'i, istersen mendilden vazgeçip gömlek dikeriz sana. Çabuk yaz. İyi dikilmiş güzel gömlekler istiyorsan hemen işe girişmemiz gerekiyor demektir. Paris'te bizim bilmediğimiz biçimler varsa bize bir örnek yollarsın. Özellikle bilekler için. Allah'a ısmarladık, Allah'a ısmarladık. Alnının sol yanından, yalnız benim olan şakağından öperim. Öbür sayfayı Agathe'ye bırakıyorum. Agathe sana yazdıklarımı okumayacağına söz verdi. Ama daha emin olmak için yazarken yanında bekleyeceğim. Seni seven kardeşin Laura de Rastignac. Evet, evet dedi Eugène içinden. Evet, ne pahasına olursa olsun başarmalıyım. Bu bağlılık gömülerle ödenmez. Bütün mutlulukları birden götürmek isterdim onlara. Bir an durduktan sonra 1500 frank diye söylendi. Her kuruş hedef bulmalı. Laura haklı. Bu kadınlar yok mu? Gömleklerim hep kaba bezden. Bir başkasının mutluluğu için bir genç kız bir hırsız kadar kurnaz oluveriyor. Yeryüzü kusurlarını anlamadan bağışlayan, kendisi için arı, benim için özenli bir gök meleği gibi. Dünya kendisinindi. Şimdiden terzi çağrılmış, konuşulmuş, kazanılmıştı. Rastignac, Monsieur de Treize'i görünce terzilerin gençlerin yaşamı üzerindeki etkisini anlamıştı. Yazık ki şu iki önerme arasında bir orta önerme yoktur. Terzi ya bir can düşmanı ya faturanın sağladığı bir dosttur. Eugène kendi terzisini işinin babalık yanını anlamış olan ve kendini gençlerin bugünkü yaşamı ile geleceği arasında bir birleştirme çizgisi sayan bir adam olarak gördü. Böylece ona minnettar kalan Rastignac daha sonra ustası olduğu şu sözlerden biriyle başarıya ulaştırdı bu adamı. Onun iki pantolonunu bilirim ki yılda 20 bin frank gelir getiren evlenmeler sağlamıştır diyordu. 1500 frank ve gönlünce giysiler. Zavallı Güneyli'nin hiç kuşkusu kalmamıştı o anda. Genç adamlara paralı olmanın verdiği o anlatılmaz havayla yemeğe indi. Bir üniversitenin cebine para girdi mi, içinde masalsı bir sütun belirir hemen. Bu sütuna yaslanır. Eskisinden daha iyi yürür, kaldıracının bir dayanak noktası bulunduğunu sezer, bakışları dolu ve dosdoğru, devinimleri çeviktir. Dün alçak gönüllüydü, çekingendi, yumrukları sineğe çekebilirdi. Bugün bir başbakana yumruk atabilecek durumdadır. İşitilmedik şeyler olur içinde. Her şeyi ister, her şeyi yapabilir, her arzuya kapılır, sevinçli, cömert, açık yüreklidir. Kısacası bir zamanların kanatsız kuşu kanat açmıştır. Parasız üniversiteli bir lokmacık hazzın bin bir tehlike arasında bir kemik aşıran bir köpek gibi kapar. Kırar onu, iliğini emer, gene koşar, kesesinde gelip geçici birkaç altın şıkırdatan genç adam hazları tadar. Çok hoşlanır, gökyüzünde sallanır, durur. Yokluk sözcüğünün anlamını unutmuştur artık. Paris baştan başa onundur. Her şeyin parlak olduğu, her şeyin ışıl ışıl parladığı yaş. Erkek olsun, kadın olsun, hiç kimsenin yararlanmadığı sevinçli gücün yaşı. Tüm hazları 10 katına çıkaran borçlar ve şiddetli korkular yaşı. Sen nehrinin sol yakasında, Sen Jacques sokağı ile Sen Pere sokağı arasında yaşamamış olanlar. İnsan yaşamından hiçbir şey anlamazlar. Rastignac, Madame Vauquier'in sofrasında tanesi bir mangırlık pişmiş armutları yerken, ah diyordu içinden. Paris kadınları bir bilselerdi, sevilmek için koşup buraya gelirlerdi. Bu sırada Masaj Royal'in bir dağıtıcısı parmaklıklı kapıyı çaldıktan sonra yemek odasına geldi. Monsieur Eugène de Rastignac'ı sordu ve kendisine iki torbayla imzalanmak üzere bir defter uzattı. O zaman Rastignac, Vautrin'in kendisine yönelttiği derin bakışı bir kamçı vuruşu gibi duydu. ''Kılıç ve tabanca derslerinin parasını ödeyebilirsiniz artık.'' dedi bu adam. Madame Vauquier torbalara bakarak ''Kalyonlar geldi.'' dedi. Mademoiselle Michonneau açgözlülüğünü belli etmek korkusuyla paraya bakmaktan çekiniyordu. ''İyi bir anneniz var.'' dedi Madame Couture. Poré, ''Bey'in iyi bir annesi var.'' diye yineledi. ''Evet, anacık kanını akıtmış.'' dedi Vautrin. ''Şimdi oyunlarınızı oynarsınız artık. Seçkin çevreye girip Drahom'u avlayabilir, başlarında şeftali çiçekleri bulunan konteslerle dans edebilirsiniz. Ama beni dinlerseniz atış dersleri alın delikanlı.'' Vautrin bir karşıtı nişanlıyormuş gibi bir hareket yaptı. Rastignac postacıya bahşiş vermek istedi. Cebinde hiçbir şey bulamadı. Vautrin kendi cebini karıştırdı ama 20 frank attı. ''Krediniz var.'' dedi üniversiteliye bakarak. Rastignac, Madame de Beauséant'dan döndüğü gün birbirlerine söyledikleri sert sözlerden sonra bu adamı çekilmez buluyordu. Gene de ona teşekkür etmek zorunda kaldı. Bu 8 gün süresince Eugène ile Vautrin sessizce birbirlerine bakıyor, birbirlerini inceliyorlardı. Üniversiteli bunun nedenini anlamaya çalışıyor, bir sonuç çıkaramıyordu. Hiç kuşkusuz düşünceler tasarlanışlarındaki güce oranlı olarak yansır. Toptan çıkışlarında bombalara yön veren yasaya benzer bir matematik yasayla fırlar, beynin gönderdiği yere çarparlar. Etkileri değişiktir. Kimi yaratılışlar yumuşaktır. Düşünceler içlerine saplanarak yerle bir eder onları. Kimi yaratılışlarda sağlam mı sağlamdır. Tunç duvarlı bir kafa tasları vardır. Başkalarının istemleri duvara çarpan mermiler gibi yassılıp düşer yüzeylerinden. Bir de gevşek ve pamuksu yaratılışlar vardır ki onlarda başkalarının düşünceleri tabyaların yumuşak topraklarında hızını yitiren top gülleleri gibi ölüp gider. Rastignac'ın kafası ise en ufak bir sarsıntıda havaya uçan barut dolu kafalardandı. Bu düşünce yansımasının nice olguları benliğimizi biz farkında bile olmadan sarsan bu duygu bulaşmasının etkisinden kurtulmayacak kadar gençti. Ruhsal görüşü vaşak gözleri gibi keskindi. Güçlü duyularının her biri insanların zayıf yanlarını yakalamakta usta silahşörler olan üstün insanlarda bizi hayran bırakan şu gizemli uzunlukla gidiş gelişlerdeki esenlikle niteleniyordu. Öte yandan bir aydan beri Eugène'nin kusurları kadar iyi nitelikleri de gelişmişti. Kusurlarını toplum, bir de artan isteklerinin olgunlaşması geliştirmişti. İyi niteliklerinin biri de adamı bir çözüme varmak üzere dosdoğru güçlüğün üzerine yürüten, böylece lür ötesinden bir kimsenin herhangi bir kararsızlık içinde kalmasını önleyen şu güneyli ateşliğiydi.